Ayrım 40. Sayfa 441. 129. Roma. Monseigneur Sean Ryan ellerini dua için kavuşturdu. Roma'nın Gemelli Hastanesi'nin acil servisinin dışındaki koridoru arşınlamaya koyuldu. Her adımında dua ediyordu. Dua artık bir alışkanlık olmuştu. Her sabah, öğlen ve akşam dua ederdi. Oysa o anda duasının tek hedefi John Beckett idi. Midesinde bir bulantı hissedip kavuşturduğu ellerine baktı. Elleri titriyordu. Cassini'yi öldürmüştü. Papa'nın yardımına koşan sağlıkçı ve doktor ekibi Sicilyalı kardinalin öldüğünü belirlemişti. 40 kalibrelik kurşunların Cassini'nin kafasında ve göğsünde açtığı kocaman yaraları gören bir sağlıkçı, daha sonra başı mermer sunağa çarpmadan önce ölmüş olmalı diyecekti. Ryan hala kendini sarsılmış hissediyordu. Papa'nın sabahı çıkaramayacağı bilgisi içindeki umutsuzluk bulutunu daha da yoğunlaştırmıştı. Koridor pencerelerinin ötesindeki güçlü ışık dikkatini çekince adımlarını o tarafa yöneltti. Dünya çıldırmış olmalıydı. Güçlü televizyon ışıkları hastaneyi aydınlatıyordu. Hastanenin otoparkı büyük bir merakla haber peşinde koşuşturan medya ekiplerinden, uydu antenli televizyon minibüslerinden ve dalgalanan kalabalıklardan curcunaya dönmüştü. Artan kalabalıklara engel olmak amacıyla binden fazla polis ve karabiniyere görevlendirildiğini Vatikan basın bürosundan duymuştu. Oysa kalabalık hala artıyordu. Şaşkınlar, dua etmek için gelenler, bekleşenler, korkanlar, umutlular, meraklılar, felaket tellalları. Koridorun bir köşesinden dilsiz bir televizyon ekranı sarkıyordu. Gözü son yarım saatte bilmem kaçıncı kez televizyona takıldı. Ekranda Papa Celestin ve Vatikan ile ilgili görüntüler birbirini kovalıyor, hastaneden canlı yayın yapılıyor, dünya üzerinde söyleyecek bir sözü olan her dini yorumcuyla söyleşilere yer veriliyordu. Acil servisin çifte kapılarının açılıp yeşil önlüğü kanlı bir cerrahın çıktığını görünce döndü. Doktor koridorun karşısına geçti. Makineden kendine bir kahve aldı, ardından açık bir pencerenin yanında durup yasak bir sigara yaktı, derin bir nefes çekti. Ryan, İtalyan doktorlar arasında nikotin alışkanlığının ne denli yaygın olduğunu düşündü. Doktor sigarasından nefes çekerek koridorda volta atıyordu. Yüz ifadesi umutsuz, gergindi. Adamın John Beckett'ın etrafındaki acil servis doktorlarından biri olduğunu hatırladı. Dönüp kendine baktığını gördü. Bakışları karşılaştı. Tek bir kelime edilmedi. Ama Ryan bir kaşını sorar gibi kaldırdı. Nasıl gidiyor? Doktor başını hafifçe salladı. Gitmiyor. Sonra sigarasını bastırdı. Hızlı adımlarla servis kapısından geçti. Ryan koridorda telaşlı ayak sesleri işitince tekrar döndü. Ellerinde en azından 3 cep telefonu tutan, yüzü endişeli, uzun boylu ve tıraşsız bir papaz aceleyle yaklaşıyordu. Vatikan basın yetkilisi Peder Joe Rinaldi kaygıyla "Yeni bir haber var mı şu an?" diye sordu. En kötüsüne hazırlıklı olmamız söylendi. Komada. Hayatı pamuk ipliğine bağlı. Rinaldi yüzünü sildi. Öyleyse basın açıklamalarını hazırlayayım. Dışarısı tımarhaneden farksız. Kafamı birazcık dinlemek için telefonlarımı birkaç dakika kapatmak zorunda kaldım. Dünyadaki bütün televizyon ve haber editörleri son durumu öğrenmek için hattalar. Cerrahlar ne dedi? En azından 9 derin yarası var. Cassini'nin darbelerini engellemek için ellerinden 2 yara almış. Geri kalanlar böğründe, başında ve göğsünde. İç organlarını delmiş, damarlarını parçalamış. Litreyle kan kaybetmiş. Yaşam destek ünitesine bağladılar ama fazla sürmeyeceğini de söylediler. Pek parlak görünmüyor Joe. Bana kalırsa onu yitirdik ve kendimizi buna alıştırmamız gerek. Rinaldi'nin solgun yüzü bir şaşkınlık maskesine dönüştü. Gözleri birden nemlendi. Kim tahmin ederdi? Kilisenin başına gelebilecek en iyi şey derken onu kaybediyoruz şimdi. Bütün bunlardan ne anlam çıkarmalı şu an? Ryan basın yetkilisinin kolunu kavradı. Keşke bilebilseydim. Mucizelere inanır mısın Joe? Bu meslekte çalışırken inanmak zorundayım. Öyleyse mucize olması için dua etmeye başla. Çünkü başka umudumuz yok. 130. Kumran, İsrail. Buddy Savage, beyzbol kasketini ensesine indirdi. Gözlerini ovuşturup sabahın dördünün kaba yorgunluğundan kurtulmaya çalıştı. Dikkatini kumranın ötesindeki karanlık çöl yolunu aydınlatan Land Cruiser'ının farına vermeye çalıştı. Bütün yorgunluğuna rağmen kendini uyanık, ürkmüş ve heyecanlı hissediyordu. Mandalina rengi şafak daha ufku canlandırmamışken yoldaki rampayı çıktı, cipin farları mezar taşlarını taradı. Savage durdu. Güçlü farları mezara yönelterek el fenerini çekti. Motoru durdurmadan arabadan atladı. Issız çevrede acı bir soğuk hüküm sürüyordu. Şafağın Edom dağlarının gerisinden sökmesine daha en az bir saat vardı. Buddy Savage ürperdi. Tuhaf bir heyecan hissinin damarlarında dolaştığını duydu. Uzaklardaki bir bedevi kampında bir keçi meyledi. Savage işittiği sesi aldırmadan mezarın önüne diz çöktü, cipin farlarının ışığından yararlanarak çakıl taşlarına saldırdı. Sonunda taşların altını kazıp yoklarken gevşek toprağın altındaki pakete ulaştı. Siyah bir çöp torbasına özenle sarılmıştı. Parşömen. Çöp torbasına bağlı gevşek düğümü çözerken yüreği hızlandı. İçinde şeffaf bir poşete sarılmış parşömeni gördü. Elindekini dikkatle inceleyince parşömenin bazı bölümlerinin parçalanmış olduğunu fark etti. Ama hala el değmemiş gibiydi ve önemli olan da buydu. Siyah çöp torbasını buruşturup attı. Değerli parşömeni Land Cruiser'a götürürken endişesi arttı. Parşömeni bir elinde dikkatle tuttu. Yolcu koltuğunun üzerinden yıpranmış deri evrak çantasını alıp kapağını açtı. Parşömeni iki gri sünger tabakası arasına koydu. Çantaya dikkatle yerleştirdi. Sonra ter içinde telefonunu aldı ve tekrar arama tuşuna bastı. Adını bilmediği erkeğin sesini duydu. Evet. Parşömen bende. Söylediğiniz yerde buldum. Güzel, şimdi ne yapacağını biliyorsun Savage. Herhangi bir hata, İsraillilerin, polis ya da askerin herhangi bir başkasının işe karışması, Kane'in ceset olması demektir. Çok iyi anlaşıldı mı? Savage'ın sesi bir korku ve öfke karışımıyla titreşti. Size yalvarırım, Jack'e zarar vermeyin. Sana söylenenleri yap. Başına bir şey gelmez. Ama itaatsizlik edersen, yemin ederim Jack ölür. Kuralları söyledim Savage. Yalnız geleceksin. İlk aradığınızda söylemiştiniz. Silah da taşımayacaksın. Beni ne sandınız, deli falan mı? Ne derseniz yapacağımı söylemiştim zaten. Bir saat sonra söylediğim yerde buluşacağız. Telefonla haber veririm. O bölgede kapsama alanının gücü nasıl pek yüksek olmamalı. Korkma Savage, yeterince sinyal var. Karşıdaki telefon kapandı. Savage'in yüzü çarpıldı. Tükürür gibi. Dediğin gibi olsun pezevenk dedi. Cep telefonunda başka bir numara tuşladı. Karşıdan bir ses duyunca en az 15 dakika kadar konuştu. Konuşma bitince de telefonunu yolcu koltuğuna bıraktı. Sonra Land Cruiser'ın direksiyonunu doğuya, Ürdün sınırına çevirdi. 131. Ürdün, İsrail sınırı. Çöldeki pist, Ürdün sınırının 25 kilometre kadar içinde, Lut Gölü'nün yakınındaydı ve uzun zaman önce terk edilmişti. Çatlamış betonun aralıklarından fışkıran yabani otlar, kertenkeleler, yılan ve akrepler için kusursuz bir sığınak olmuştu. Çöl rüzgarı estiğinde de deve dikenleri uçardı üstünden. Oysa o sabaha karşı rüzgar sakindi ve karanlığa rağmen iniş koşulları olabildiğince iyiydi. Pist en son 20 yıl önce Ürdün Hava Kuvvetlerince onarılmıştı. Şimdi ise kontrol kulesi ıssız bir karmaşa ortamıydı. Camları kırılmış, kapıları ve boruları sökülüp götürülmüştü. 2 saat kadar önce piste bir kamyonet konvoyu gelmişti. Kamyonetlerden 20-25 kadar bedevi indi. Kamyonetlerden ikisi pist boyunca ilerlerken farlarını indirdi. Önlerinden giden adamlar da pist bir çöl ölçüde temizlenene kadar betonun üzerindeki taşları, kayaları, yabancı maddeleri süpürdü. Gözünde gözlük, başında bedevi başlığı olan bir genç rüzgarın yönünü belirlemeye çalıştı. Hava yaprak kımıldamıyor denen türdendi. Sonra genç kamyonetlerden birine binip pistin uzak ucuna kadar gitti, geri vitese takıp birkaç metre kadar geriledi. Sonra motoru durdurup arabadan indi. Kamyonetin kasasındaki her şeyi örten muşambayı çekerek açtı. Muşambanın altından üzerine uydu çanağı takılmış bir telsiz, hatırı sayılır bir güç kaynağı ve bir dizüstü bilgisayar çıktı. Genç adam dizüstü bilgisayarı çalıştırırken arkadaşları kamyonetlerden ikisine binip pistin iki yanı boyunca ilerlediler. Her 20 metrede bir durup plastikten yapılmış pilli fenerler yerleştirdiler. Ardından da pürmüz ocağında çay demlemeye koyuldular. Genç adam aletli iniş sistemi yüklenirken dizüstü bilgisayarın ekranına dolan verileri izledi. Küçük bir motor harekete geçti ve telsiz çanağını 3 derecelik kusursuz bir iniş açısı verecek biçimde ayarladı. Birkaç dakika sonra bilgisayar kurulumu tamamlandı. Genç adam mutlulukla gülümsedi. Çay hazırlayan arkadaşlarına katılmak üzere kamyonetten atladı. 132. Learjet burnunu aşağıya çevirdiğinde Jack aynı çöküş hissini bir kez daha yaşadı. Yasmin oval sancak lombozundan dışarıya baktı. Şafağın portakal rengiyle tutuşmuş birkaç güçsüz ışığı kabine girdi. Birazdan ineceğiz. Yalnızdılar. Hasan'la Sırp arka kabine geçmişlerdi. Yasmin koltuğunda arkasına yaslandı. Jack'e baktı. Seni neden kandırdığımı bilmek istersin, değil mi? Aklımdan geçmedi dersem yalan olur. Asıl adın ne? Fevziye. Bana kalırsa Yasmin'i yeğlerdim. İstersen karıştırmamak için sana Yasmin demeyi sürdüreyim. Genç kadın omuzlarını silkti. Kabinin yumuşak ışığında yüzü daha da güzeldi. Sana bir şey söyleyebilir miyim Jack? İkimiz de acıyı biliyoruz. Annen de babanı kaybettin. Ben de benimkileri. Annem nasıl öldü biliyor musun? Hayır. Yasmin'in gözleri acıyla nemlendi. 5 yaşındaydım. Babamın öldüğü gün kız kardeşince teselli edilmek bahanesiyle Kudüs'e gitti. Oysa kendini asacakmış. Bütün bunlar kocası olmadan çocuk yetiştirmenin onursuzluğuna katlanamayacağı için. Dünyam o gün parçalandı. Hiç bilmiyordum. Hasan olmasaydı Nidal ve ben bir delikte açlıktan ölmüş olurduk. Ama Hasan bizim için o kadar iyi bir abi oldu ki. Dilendi, hırsızlık yaptı, bizi doyurmak için kendi aç kaldı. Bir ara kalmamız için ne yapmamız gerekiyorsa yaptı. Çoğu gece ağır işçilikten gözlerindeki bitkinliği, ellerindeki yaraları görürdüm. Oysa Hasan da çocuk yaştaydı. Öyleyse ona yardım etmenin nedeni görev anlayışındı. Ne kadar hafife alıyorsun Jack? O anlamda söylemedim, sadece bir gerçeği açıkladım. Yasmin gözlerini kaçırmadı. Ona tabii yardım ettim. Benim için o kadar çok şey yapmıştı ki. Yıkadı, giydirdi, anneyle baba sevgisinin yerini tuttu. Ve çamurdan kurtulmayı başardığımızda bana paranın sağlayabileceği en iyi eğitimi verdi. Hasan acımasız değildir Jack. İyi bir insandır. Çok zarar verilmiş iyi bir insan. Senin gibi başına, yüreğine ve ruhuna darbe vurdular. Yine de ne kadar zarar görürse görsün, her seferinde beni her şeyin iyi olacağına inandırmaya çalıştı. Gözleri yaşardı. Şimdi de Nidal öldükten sonra bir tek Hasan kaldı. Profesör Green bu küçük oyununuzda rol almayı nasıl kabul etti? Green istenen tarafa götürülmesi kolay bir kadın meraklısıydı. Hasan parşömen bulunduğunda kazı alanında güvendiği birinin bulunmasını istiyordu. Bilgi alabileceği biri. Kendi ailesinden daha iyisi olabilir mi? Yusuf'un yardımı vardı tabii ama aileden değildi. Ve Hasan da ona bütünüyle güvenmemekte haklıydı. Ne demek istiyorsun? Hasan için çalışıyordu. Hasan'ın emriyle bizi Malula'ya o yüzden götürdü. Kardeşinin işbirliği yaptığı kaçakçıları tanımamız ve parşömenin nereye saklandığını bulmamız için. Oysa Yusuf iyi para aldığında İsrail'e muhbirlik yapıyordu. Artık yapamayacak. Yani öldü mü demek istiyorsun? Bedevi geleneği Jack. Kandırmanın bedeli ağırdır. Hasan, Yusuf'un ailesine gereken maddi yardımı yapacak. Ama Yusuf kendi kabilesine ihanet etti. Green'i nasıl kandırdın? Kudüs'te bir otelin barında tanışarak. Sonrası nasıl derler kolay oldu. Ağabeyinin planını izlemek için saha kenarında bir koltuk karşılığında cinsellik, öyle mi? Genç kadın başını hayır der gibi salladı. Sevişme yoktu. Olmaması için ne gerekiyorsa yaptım. Sadece vaadini ettim. Green benden büyülenmişti. Birlikte zaman geçirmek istiyordu. Arkeoloji tutkunu olduğumu söyledim. Biraz tatlı sözümden sonra gerisini o uydurdu. Onun yeğeni olarak hemen yanındaki çadırda kalacaktım. O da kimsenin kuşkusunu çekmeden beni istediği zaman görebilecekti. Akıllıca, kimse bakmazken Profesör Green'e sarıl ve öp. İşin sonunda da sevişmek umudu ver. Aşağı yukarı özetledin. Green'in bu yemi yutmasına şaşmadım. Ben de yuttum. İtiraf etmeliyim, çok iyiydin. Ben de tutmuş benden hoşlanabileceğini düşünüyordum. Yine de anlamadığım bir şey var. Vatikan'dan çıktıktan sonra kahvede otururken Nidal ve yanındaki adam konusunda beni neden uyardın? Hasan'ın niyeti seni kaçırmaktı, yanında da beni. Kahveden çıktığında seni bu yüzden izledim. İşi kolaylaştırmak için. Hasan'a telefon etmiş, bana açıldığını ve parşömeni sakladığını söylediğini anlatmıştım. Nidal'in görevi ve seni Hasan'ın villasına götürmek, seni sorgulayıp bilgileri almaktı. Sana tehlikeyi haber vermekle kendi durumumu korumuş oldum. O zaman Hasan parşömeni nereye sakladığımı söyletmek için sana zarar verme tehdidini kullanabilecekti. Evet. Ama İsrailliler ortaya çıkınca bütün plan yıkılıverdi, değil mi? Genç kadın başını salladı. Nidal onunla birlikte tünellerde kaybolmamın daha doğru olacağını düşündü. Beni İsraillilere bırakma fikrinden hoşlanmıyordu. Demek tuzağa balıklama daldım ha? Seni kullandıkları ve canını yaktıkları için üzgünüm Jack, ama başka yolu yoktu. Havalı frenler çalışınca Learjet sarsıldı. Hızı azaldı, başı hafifçe kalktı. Yasmin dışarıya bir göz attı. Birkaç dakika sonra inmiş olacağız. Peki sonra ne olacak? Hasan'ın bedevi arkadaşları bizi sınırın yakınına götürecek, ama öbür tarafa değil. İsraillilerin bundan sonra olacaklara karışmalarını istemiyoruz. Peki bundan sonra olacaklar nedir? Değiş tokuş. Biz parşömene kavuşacağız, sen de özgürlüğüne. İkincisinden şüpheliyim ya, değiş tokuşu kim yapacak? Hasan, Buddy Savage'ı arayıp parşömenin nerede olduğunu anlattı. Onu alıp bize getirmesini, yoksa senin öleceğini söyledi. Ama Buddy ikili oynamaya çalışmadığı sürece sana bir zarar gelmeyeceğine yemin ederim Jack. Gözleri yaşardı. Nidal'i de kaybettim. Yeterince insan öldü. Daha fazla ölmesini istemiyorum. Kısacası Hasan parşömeni geri istiyor. O parşömen bedevilerin, Kumran'da bulunan diğer bütün parşömenler gibi. Hasan'ın niyeti yıllar boyunca topladığı ötekiler gibi bu parşömeni de açıklamak. Böylelikle İsrailliler ve Vatikan'ın gerçek yüzleri, yalancılıkları ve hırsızlıkları ortaya çıkacak. Bunu daha önce neden yapmamış? Elindeki kanıtlar yeterli değildi. Bu parşömen onun baştan beri bulmayı umduğu sağlam kanıttı. Taçtaki en büyük taş gibi. Yaklaştı. Jack'in yüzünü ellerinin arasına aldı. Eğildi. Dudaklarından öptü. Gözlerinin içine baktı. Unutmadan söyleyeyim Jack. Senden hoşlanmıştım. Hala da hoşlanıyorum. Şartlar farklı gelişse aramızda kim bilir neler olurdu. İtiraf edeyim, kibar bir baştan savma oldu. Kız elini uzattı. Usulca Jack'in yanağını okşadı. Sana bir tavsiye Jack. Lütfen Hasan'ın yoluna çıkma. Değiş tokuşu tehlikeye atacak en ufak bir şeye kalkışırsan emin ol abim seni öldürür. Emin ol, beni ne olursa olsun öldürecek o zaten. Bir saniye sonra uçak yalpaladı, kabin ışıkları yandı. Kapı açıldı, Hasan içeriye girdi. Koltuğuna yerleşip kemerini bağladı. Arkadaşı Savage işleri karıştırırsa neler olacağını Kane'e açıkça anlattın mı? Anlattım. Güzel. Gözlerini Jack'e dikti. Uyarımı unutma Kane. Emin ol, bir ikincisi olmayacak. Lear bir yanına sertçe yattı, burnunu yerden indirdi. İniş takımları vınlayarak açıldı. Jack yanındaki lombozdan dışarıya baktı. Ufuk mandalina renkli, belli belirsiz ışıklarla kaplıydı. Uzaktaki tepelerin Edom dağları olduğunu tahmin etti. Birkaç dakika sonra Lear lastikleri inleterek yere değince midesindeki korku düğümünün kas katı kesildiğini hissetti. Ayrım 41 sonu. Sayfa 452.